A9 TV ekranlarından merhaba değerli izleyenlerimiz. Yaşam ve sağlık programımıza hoş geldiniz. Doktor Erel Aksoy ile hazırladığımız programımızın bu hafta çok değerli bir konuğu bizlerle birlikte. Endokrinoloji, metabolizma, beslenme ve iç hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Nuri Haksever hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz
Hoş
hocam
geldiniz hocam. Hoş
programımıza.
bulduk.
Öncelikle metabolizma ile ilgili başlamak istiyorum.
Tabii ki.
Metabolizmayı son zamanlarda çok fazla duyuyoruz. Sıklıkla duyduğumuz bir konu. Ve hastalıkları çok fazla. Bu metabolizma hastalıklarından önce metabolizma nedir? Yani kısaca bizim bildiğimiz
Evet.
bir şey
Tamam.
var metabolizma. Yani vücudun canlı devam ettirebilmesi için yaptığı tüm işlemlerin hepsine metabolizma
Bravo.
deniyor.
Çok doğru.
Fakat tabii çok daha detaylıdır. Bunu sizden öğrenebilir miyiz?
Tabii halk arasında metabolizma deyince genelde kilo akla
Evet.
geliyor. Yani kilom fazla, kilom az. Metabolizmam hızlı çalışıyor, metabolizmam yavaş çalışıyor gibi. Aslında vücutta oluşan her
Evet.
şey bir tepkimedir ve bu tepkimelerin toplamı da metabolizmadır. Yani bizim ağzımıza bir gıda maddesi girdi. Zeytin, ekmek, peynir, her neyse. O bizim vücudumuzda girdikten sonra bir takım değişimlere uğrar. İşte midede asitle parçalanır. Ondan
Evet.
sonra bağırsağımıza geçer. İşte proteinse amino asitlere kadar, yağsa yağ asitleri ve gliserole kadar, işte karbonhidratsa monosakkaritlere kadar
Evet.
parçalanmak zorundadır. Eğer bu parçalanma işlemi tam olmazsa bağırsaktan geçemez. Yani mesela bir şeker karbonhidrat molekülü disakkarit halinde kalırsa disakkarit olarak bağırsağımızdan geçemez. Atılmak zorunda kalır. İlla ki monosakkarit haline
Evet.
gelmesi lazım. Burası metabolizmanın bir kısmıdır. Kana geçtikten sonra, emildikten sonra da kanda bir yolculuğa çıkar ve içinde bulunan duruma göre her yapı maddesi vücudun belli bölgesine gider ve orada kısaca entegre olur diyelim. Ya
Evet.
parçalanır ya yeniden yapılır. Bu da metabolizmanın parçasıdır. Sonuçta yediğimiz her şey fazla, az ya da yeterli ve ihtiyaç olan maddelerin alınması durumuna göre vücudumuzda değişik taraflardan
Evet.
değerlendirilir. Bunu şöyle değerlendirebiliriz. Bir inşaat yapıyormuşuz gibi. İnşaat yaparken duvarları örürken 1.000 tane tuğla gerekiyorsa, size 1.500 tuğla gelmişse ne yaparsınız 500 tuğlayı? Kenara koyarsınız belki
Evet.
ya da kaldırıp atarsınız.
Evet.
İşte vücut da aynı şekilde yapar. Aldığı kalor�ler dahil bir kısmını ya daha sonra ileriki günlerde kullanırım diye bir yere biriktirir ya da bir kısmını atar. İşte bütün bu olayların hepsi birden biz metabolizma diyoruz ve ideal olarak da metabolizmanın düzenli çalışması gerekir. Yani hızlı çalışan bir metabolizma bizim zihin yapımız sanki hani bir şeyi hızlı yapmak daha iyiymiş gibi
Evet.
düşündüğümüz için hızlı metabolizma daha iyiymiş gibi gelir.
Evet.
Oysa ben size o zaman metabolizmanın değişik bir yerini göstereceğim. Kemik metabolizması. O zaman da eğer kemik metabolizmanız hızlıysa
Ya,
kemik erimesi olacak.
evet.
Şimdi kemik erimesini istiyor musunuz? İstemiyorsunuz. Ama metabolizmanın hızlı olmasını istemişsiniz.
Evet.
İşte yanlış düşünce başladı. Çünkü siz sadece kilo verme boyutunda düşündünüz
Evet.
metabolizmayı. Dolayısıyla metabolizma aslında tam olması gerektiği gibi olmalı. Vücudumuza giren maddeler, çıkan maddeler birbirine dengeli olmalı. Ve ne kadarını kullanıyoruz ve efektif olarak ne kadarını biriktiriyoruz ve ne kadarını atıyoruz. İşte bunların hepsi kısacası
O zaman metabolizmanın hızlı olması, normalden çok daha hızlı olması hücrenin ölmesini de yaşanmasını hızlandıran bir şey midir?
Bravo, çok güzel. Eğer bir hücre metabolizması hızlıysa bu hücrenin ölümünü de hızlandırıcı anlamına gelir. Bunu yavaşlatmak için, durdurmak için ya da düzeltmek için başka şeyler gerekebilir. Tersine metabolizmanın yavaş olması da çok iyi
Evet.
demek anlamına gelmez.
Evet.
Evet, bu hücresel boyutta belki hücrelerin ömrünü uzatabilirken aynı şekilde hem hızlı hem yavaş olsun. Her ikisinde de hücrenin kanserleşmesine de sebep olabilir. Çünkü her hücrenin bir planı vardır, yaşam planı vardır. Apoptoz dediğimiz bir durum vardır. Doktor Bey bu
Evet.
konuyu bilir.
Evet.
Eğer hücrenin o apoptoz programına uygun bir yaşam olmazsa hücreler ya erken ölür, yaşlanma ortaya çıkar ve şu anda da çok sık görüyoruz. İki gidişat var ama aslında ikisinin de temeli aynı. Hücre dejenerasyonudur. Bir kısım insan genç yaşlarda yanakları sarkıyor. Yani yaşlılığın belirtileri ortaya çıkıyor. Ben tabii ki kişilerin nasıl göründüğü benim çok umurumda değil. Yani umurumda değil derken kişinin kendi isteği. Ama 40-50 yaşına ya da 60 yaşına gelmiş cildi hala pırıl pırıl olan insanlar olabildiği gibi yaşı 30 olmasına rağmen 60 yaşında cildi olan insanlar da var. Niye? Çünkü hücreleri erken dejenerasyon uğradı. Yani
Evet.
yaşlılık kısmına
Baş
girdi.
evet.
Bazı hücrelerde yaşlılığı kabul etmiyor ve apoptoz programından çıkıyor. ve kanserleşmeye başlıyor. Ve gene görüyoruz ki çevremizde birçok insanda, genç bayanlarda dahi meme kanseri ortaya çıkıyor. Ve de genç yaşlarda kalp krizi geçiren kişiler. Aslında ikisinin de temeli aynıdır. Yani bir kadın meme kanseri geçiyor, bir kadın erken yaşta, 20 yaşta kalp krizi geçiriyor. Temelindeki problem aynıdır. Metabolizmanın düzenli olmaması sonucu hücrenin yaşam planının bozulmasıdır.
Evet.
Bu kadar basit.
Evet. Metabolizmayı peki yani hızlandırma, yavaşlatma dedik. Duruma göre değişiyor. Peki bunu etkileyen iç faktörler var, dış faktörler var değil mi?
Kesinlikle.
İç faktörler, işte başta hormonlarımız var. Evet. Sizin ilgi alanınız, uzmanlık alanınız. Evet. Dış faktörler var, çevresel faktörler, evet. Besinlerimiz var. Kesinlikle. Bunlardan bahsedebilir miyiz acaba?
Tabii ki. Şimdi biz aslında kontrolümüzde olmasını istiyoruz olayların. Yani kontrolümüz altında olmadan bir araba hızlı gidiyor olabilir ama o kontrol sende değilse kaza yapacaksın demektir. Hı hı. Ya da yavaş gidiyorsa, senin kontrolün altında değilse amacı nedir? Yani biz yapmak istediğimiz amaca göre ama sadece o amacı değil, çevresel faktörleri yani diğer amaçları da gözeterek uygun bir plan yapmamız lazım ve metabolizmayı da ona göre ayarlamamız lazım. Hı. Dolayısıyla bir kemik erimesiyle bir hasta geldiği zaman al sana şu hapı, bu senin kemik erimesini durdurur lafı çok doğru değil. Hatta çok doğru değilini bırakın, tamamen yanlış bile diyebiliriz. Çünkü gördük ki bugüne kadar kemik erimesi hapı kullanarak kemik erimesi engellenen bir insan yok.
Evet.
Kemik erimesi belki yavaşlıyor, belki duruyor diyelim, iyimser olalım. Ama sonuçta biz plana uygun davranmıyoruz demektir. Ya da tersine kilo verdirmek istiyoruz ve bunu da çok sık görüyoruz günümüzde. Çünkü çevrede inanılmaz bir şöyle bir görüş var. Kilo iyi değildir. Evet, kilo iyi değildir ama niye iyi değildir o da başka konu. Ve herkes kiloyu vermek istiyor. Evet. Bunun altında yatan sebepler değişik. İşte efendim yazın denize gideceğim, daha iyi bikini giyeyim. Ya da işte elbise bana yakışsın gibi. Ya da işte doktor dedi ki, inanmıyor doktor dedi ki, kilo vermen lazım.
Evet.
Esasında bu laf bile kişinin kilosundan zerre kadar şikayetçi olmadığının başka bir göstergesidir.
Evet.
Ama her sonuçta kişi kilo vermesi gerektiğine inanıyor ve kilo vermek için sağdan soldan bir takım tavsiyelerde bulunuyor. Mucizeler peşinde koşuyoruz. İşte mucize bir ilaç çıktı. Bunu alınca bir haftada şu kadar kilo veriyorsun. Hı. Hepsi yanlış.
Evet.
Çünkü zihin yapısı düzelmedi. Doğru olan ne peki? Aslında bizim hastalık diye tedavi etmeye kalktığımız şeyler birer göstergedir. Ben bunu çok alaycı bir yaklaşımla şöyle örnek vereceğim, daha net anlaşılsın. Arabanızı kullanıyorsunuz ve kırmızı bir gösterge var. Arabaların çoğunda vardır herhalde, belki %100'ünde. Nedir o kırmızı gösterge, niye vardır?
Oraya geçmeyin diye.
Geçmeyin, çünkü geçerseniz arabanın motoru yanacak. Şimdi arabayı yanlış kullanıyorsunuz, yağı yok arabanın. Araba kırmızıya geçer mi orası? Ya da suyu eksik arabanın, arabanın motor hararet yapar, kırmızıya geçer. Hı. Ya da arabaya gereğinden fazla yükleniyorsunuzdur, yüksek devirde kullanıyorsunuzdur, kırmızıya geçer. Hı. Ve sonuçta motor yanar. Şimdi biz şöyle bir bağlantı kuruyoruz. Arabanın işareti kırmızı olduğu zaman motor yanıyor. Demek ki biz arabanın motorunu kırmızıya sokmamamız lazım değil mi? Göstergeyi. Hı. Güzel bir yaklaşım, doğru. Yapacağımız şey ne? Ben oraya bir çivi koyuyorum ve İbre gelip dayanıyor o çiviye, kırmızıya geçemiyor.
Evet.
Güzel mi?
Hayır, tabii ki.
Kırmızıya geçmedi artık ama. Ya da daha iyisini yapıyorum, o göstergeyi kırıyorum. Bu başımın belası. Ameliyatla çıkarttım o göstergeyi. Artık gösterge yok. Artık kırmızıya girme derdi yok. Ama enteresan bir şekilde bu sefer farkına varmadan arabanın motorunu yakıyorum. Ve diyorum Allah Allah, hiç de işaret vermeden arabanın motoru yandı. O kırmızıya girmesi göstergeydi.
Evet.
Biz onu hastalığın sebebi zannettik. Sebep gibi duruyor ama bir gösterge. İşte hastalıkla tedavi ederken gösterge mi olduğu yoksa sebep mi olduğu üzerine çok iyi bir kafa yormak lazım. Hı hı. Sonuçta evet kilo vermemiz gerekiyor ama kiloyu yağ aldırmakla o göstergeyi sökmek arasında hiç fark yoktur. Çünkü senin yağlanmanı sağlayan faktör devam ediyor. Ya da orayı ısıtmak, yok soğutmak, efendim değişik yöntemler var. Komik hepsi. Ya da bir takım şeyleri ters çevirmek var. Bunların hepsi komik. Asıl önemli olan, tabii bunu yapacak azimde kaç kişi var, o da başka konu. Çünkü gerçekleri algılamak ve ona göre davranmak gerekiyor. Senin kilo almana sebep olan bir metabolizma bozukluğun var. Fazla yemek de tek başına bir neden değildir. Çünkü biz görüyoruz ki az yiyenlerde de kilo alabiliyor ya da bazı kişiler tersine fazla yediği halde kilo almıyor.
Evet.
Şu iyidir, bu kötüdür gene yorumuna girmiyorum, dikkat edin. Sadece beklentilerin ne olduğu ve sebebin ne olduğunu vurgulamak istiyorum. Evet, yemek yemek bir araçtır. Metabolizmanızı bozan bir neden olabilir. Ama asıl neden o mu? Belki bazı kişilerde asıl neden olmayabilir. Sonuçta ben az yedim, fazla yedim ya da işte şunu yaptım, bunu yaptım gibi düşünceler gene bizim düşüncemizi ortaya koyar ve doğru olmayabilir. Birçok kişinin muhtemelen kafası karıştı evet. Şu anda.
Ama ben şunu... size bir karışık soru daha sorayım evet. O zaman. Kişi şişman olmaya devam edip yine sağlıklı olmaya devam edebilir mi?
Edebilir. Evet. Çünkü niye? Aslında yağ hücreleri niçin yaratıldı? Ona bakmamız lazım. Yağ hücreleri evinizde kullanmadığınız eşyaları attığınız bir balkon gibi düşünün. Birçok kişinin evine gittiği zaman balkonlarını kapatırlar ve yazın tatile giderken valiziniz vardır. Valizinizi herhalde salonun ortasına koymazsınız.
Evet.
Yatak odasında da durmaz ortasında. Kullanmadığınız bir odada ya da işte balkondan oda haline getirmişsiniz ya da karanlık bir oda vardır. Ardiye gibi kullandınız. O tür yerlere yazın kışlık elbisenizi kaldırırsınız. Kışın da yazlık elbisenizi kaldırırsınız. İşte mutfakta günlük kullandığınız bardak çanak ortadadır ama diğerleri dolap içindedir. Vücudumuz da bu mantıktadır. Ve size yağ hücreleri o an için vücudunuzda kullanmayacağınız ya da zararlı olan maddeleri depolamak için bir yerdir. Dolayısıyla yağ hücresini aldırmak ve zayıflamak da birbirinden farklı olaydır. Yani yağ hücresi mutlaka kalması lazım hücrede. Dolayısıyla yağ hücrelerini aldıran ameliyat yöntemleri tamamen insanı bana göre öldürmekle eşdeğerdir. Yani sizin 200 metrekare eviniz var, 5 tane odanız depo gibi kullanılıyor. Ben o 5 tane odayı kırıp atıyorum. Nasıl, güzel mi? Memnun kalır mısınız?
Hayır tabii ki.
Dersiniz ki niye kardeşim? Ben oraya şunu koyuyordum. İşte yağ hücrelerini aldığımız budur. Yağ hücreleri mevcut olarak yerinde kalmalı ama içinde depo edilmiş olan maddeleri almanız gerekir. İçinde depo edilen maddeler nedir? Sizin farkına varmadan kullandığınız, güzelleşmek için sürdüğünüz yüzünüze her tür krem, ruj gibi ben fazla
kimyasal maddeler.
Kimyasal güzellik maddeleri. Evet. Şampuanlar, elinizi sabunlarken kullandığınız sabun zannettiğiniz kimyasal maddeler, çamaşır deterjanları, bulaşık deterjanları, aklınıza gelen her türlü vücudunuza direkt ağız yoluyla, ister deri yoluyla, ister koku yoluyla girmiş olan her
çok
türlü molekül.
Kimyasallar.
Evet. Vücut bu kimyasalı yok edemez. Çünkü metabolizması, insan vücudunun metabolizması tanımadığı kimyasal maddeleri yok etmeye elverişli değildir. Vücut metabolizması şöyle çalışır. Gelen maddeyi tanır ve her maddeye bir etiket basar. Der ki bu madde böbrek yoluyla atılacak. Bu ter yoluyla atılacak. Bu nefes yoluyla atılacak. Bu deri yoluyla atılacak. Bu karaciğerden atılacak. Öteki molekül geldi. Ben böyle bir molekül tanımıyorum diyor. Doğada böyle bir molekül yok. Ne yapayım bunu? Karaciğere diyor ki sen alır mısın? Karaciğer diyor ki kardeşim diyor ben bunu alırsam zehirlenirim. Böbreğe vereyim diyor. Böbrek diyor ki ben bunu ne yapacağım diyor. Tamam. Mahvolurum diyor. Beyine giderse diyor ki beyin ben bunarım diyor. Kalbe giderse kalp diyor ki ben bunu bir şey yapamam. Yağ hücresi diyor ki gönder bana. Ben bunu depolarım.
Orada birikiyor.
Sen ne yapacağına karar verene kadar dursun burada. Belki diyor işlemin icabına bakarım. Yağ hücresi bunu alıyor senin iyiliğine. Vücuddan fazla enerji alıyorsun. Çünkü beynin gene değişik şartlanmışlıklarla dolu ve sana faydalı diye şekerli gıdaları yiyorsun. Evet. Yedikçe şişiyorsun. Seni gene kurtaran bu fazla kaloriden yağ hücreleri. Diyor ki o fazla kalori senin vücudunu yakmasın diyor. Çünkü diyor değdiği yeri yakacak ve seni yaşlandıracak. Seni kanser yapacak. Ve o fazla molekülü de alıp gene yağ hücresi depoluyor. Ne kadar feda eden kendisi bir organı biliyor musun? Ya?
O zaman bu yağ hücreleri olmadığını zannedersek karaciğerde karaciğer hastalıkları olacak. Kanserler
evet.
Artacak. Böbrek rahatsız
evet.
Yetmezlikleri
evet.
Oluşacak.
Sizin eğer evet. Yağ hücreleriniz sizin vücudunuza zarar vermeyecek ölçüde ya da kapasitesi kadar sünger gibi düşünün. Bir süngeri aldınız suyu alabildiniz. Evet. Bir süngeri aldınız alabildiniz ama o kadar çok su var ki artık sünger yetmiyor. O zaman sünger su vermeye başlıyor. Ayin sünger. Suları saçıyorsa etrafa pisletiyorsun gibi basit bir yaklaşıma giriyoruz. Niye evet. Bakın biliyor musunuz? Hep zihinsel yaklaşımımız. Hep aldığımız eğitim, yaşantımız bizim hastalıklarımızın temelini oluşturuyor. Yağ hücresi kendini ifade etti ama günün birinde artık yağ hücresine de kapasitesi doldu. Odanız, ardiyeniz doldu. Ne yapacaksınız? Koyacak yer kalmadı.
Evet.
O zaman fazlalıkla yağ atacaksınız. Evet. Atamazsınız, eviniz içinde kalacak. İşte yağ hücresinde günün birinde görev yapamaz hale geliyor. Ve hastalık o zaman başlıyor. Dolayısıyla kilolu olduğu halde hastalanmayan ama hastalandıkları zaman bunlar çok şiddetli oluyor.
Evet.
Çünkü bir gösterge olarak kullanıyoruz biz kiloyu. Yok edilmesi gereken bir hastalık olarak değil. Arada dağlar kadar fark var. Ve ne yazık ki televizyonlara birçok kilo verdirme uzmanı olarak kendisini tanıtan, diyet işiyle uğraşan, spor işiyle uğraşan, her meslekten uğraşan insanlar çıkıyor. Ve direkt olarak yağ hücresini yok etmeye çalışıyorlar. Gene söylüyorum, bizim düşmanımız yağ hücresi değil, dostumuz. İçindeki maddeleri evet yok etmemiz gerekiyor ama bir bilinçle yok etmemiz gerekiyor ve zayıflamak isteyen herkes, çok net söylüyorum bunu, eğer omega 3 kullanmadan zayıflıyorsa intihar etmekle eşdeğerdir bundan. O yüzden biz kiloya yok edilmesi gereken bir hastalık gözüyle bakmıyoruz.
Şöyle bir mantık doğru mudur? Günümüzde çok fazla kimyasallarla muhatap oluyoruz.
Evet.
Yani bu artık kaçınılmaz. O yüzden de ben kilolu olmayı tercih ediyorum. Çünkü vücudumda yağ hücresi daha fazla oluyor. Ki aldığım kimyasallardan dolayı hastalanma riskim daha az olsun.
Doğru değil.
Evet, değil tabii ki doğru değil.
Değil ama bakın şimdi nereden doğru değil? Şimdi biz yağ hücresinin varlığı nasıl anlıyoruz? Kişinin şişman ya da zayıf olmasıyla mı? Hata oradan başlıyor. Halbuki zayıf bir insanda da yağ hücreleri fazla olabilir.
Evet.
Şişman bir insanda da daha az olabilir. Ama şişmanlaması o yağ hücrenin dolduğu anlamına geliyor. Ötekinde yağ hücre dolmadı.
Evet.
Dolayısıyla yağ hücresi dolmayan da daha kapasitesi çok yüksek. Diğeri dolmuş. Dolayısıyla kilolu olan bir insan daha sağlıklı demiyoruz, dikkat edin. Kilolu olan bir insan yağ hücrelerini ıvır zıvırla dolduruyor demektir. Zayıf olan bir insan iyidir de demiyoruz, dikkat edin.
Evet.
Çünkü yağ hücreleri var mı yok mu bilmiyorum ki. Eğer varsa çok iyi, demek ki yağ hücrelerini iş düşürmeden iş halletti. Ama olmamış da olabilir. Ama o zaman o direkt olarak giren kimyasallar vücudunda birçok yeri sıkıntıya sokuyor demektir. O yüzden biz dışarıdan bakarak bir kişinin kilosuna zayıf ya da şişman, sen sağlıklısın ya da sen sağlıklısın deme şansına sahip değiliz. Sadece şunu söyleyebiliriz, onu da kişisel bazda değil. Tıp kişisel bazda çalışmaz. İstatistiksel olarak toplumsal bazda çalışır. Ve genel olarak bilinir ki kilosu fazla olan kişiler, bir belirteç olarak kullanıyoruz, hastalanmaya daha çok meyillidir. Çünkü insülin direnci mesela metabolizmada şu anda herkesin bildiği bir şey.
Evet.
Özellikle metabolik sendrom. Evet. İnsülin direnci nedir? Vücudunuzdaki şekerin yok edilmesi için, çünkü şeker yükseldikçe vücut onu yok etmek için insülin hormonunu fazla salgılatır. İnsülin hormonu fazla salgılanır ve şekerin yükseğe çıkmasını engeller. Fakat siz devamlı şeker yemeye başladıkça insülin de fazla salgılanır ama vücudun kendi kendisini kompanse eden bir sistem vardır. Aşırılığı durdurmak üzere ve kendi kendisini etkisiz hale getirir. Ama bu nokta hangi noktadır? Kişiden kişiye göre fark eder. Hangi noktada en yüksekse kişi o noktada patlar tarzında hastalık ortaya çıkar. Yani dolayısıyla hiçbirisi birisinden daha iyi değildir. Evet. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Sizin kan şekeriniz 80, 90, 100 diye yükselmeye başlıyor. Benim de pankreasım 1, 3, 5 diye insülin salgılıyor. Ve insülin direnci 3 noktasında şeker hastalığı ortaya çıkıyor. Şimdi bu iyi midir, kötü müdür? Diğerinde de hala daha şeker hastalığı çıkmıyor. Ama insülini 10, 15, 20 diye çıkıyor. İnsülin direnci 7'ye geldi.
Evet.
Diyorsun ki bu adam kötü 3'teyken çıktı şeker hastalığı. Bunda hala çıkmadı şeker hastalığı. O bizim sadece düşünce yapımızın zavallılığıdır diyorum. Çünkü 7'de ortaya çıktığı zaman çok daha şiddetli ortaya çıkacak. Şöyle bir benzetme yapayım. Birinci kattan düşerseniz ne olur? Üçüncü kattan, beşinci kattan, onuncu kattan. Dolayısıyla hastalıkların geç ortaya çıkması iyidir gibi ama çıktığı zaman da daha kötü çıkabilir.
Evet.
Bizim burada yapmamız gereken farkına varmamız. Ama tabii biz bunu şimdi nasıl ölçüyoruz? Dördümüzün de şekeri diyelim 80. Ne kadar güzel 80 hepimizin. Halbuki hiçbirimiz birbirine eşit değiliz. Çünkü o şekeri 80 düzeyinde tutmamız için insülin hormonu var. Sende 5, sende 10, bende 20, diğerinde 40. Hangisi daha iyi?
Evet.
40 olan çok kötü. Çünkü ancak insülin 40 noktasına çıkınca şekeri 80'de tutuyor. Ama diğerinde de diyelim ki 5 insülin 100'e çıktı şekeri. 80'de 100'e çıktı. Hangisi iyi, hangisi kötü? İşte aslında iyi ya da kötü yok. Önemli olan metabolizmanın o kişide nasıl gittiğini ölçmek ve amacımız neyse ona göre davranmaktır. O yüzden gene tekrarlıyorum. Evet, kilolu olmasını biz kişilerin istemeyiz ama kilolu bir kişi sağlıklı ya da sağlıksız ya da zayıf bir kişiyi sağlıklı da sağlıksız diyemiyoruz. Evet. Sadece şunu söyleyebiliyoruz. Kilomuz arttıkça bu bir sağlıksızlık göstergesi olarak değerlendirilmeli ve yapacaklarımızı daha bilinçle ve daha bilgiyle ve en kısa zamanda yapmamız gerekiyor.
Yani şeker hastalığı için dediniz ki bir patlama noktası var.
Evet.
Bu şuna benzetebilir miyiz? Mesela kanseri teşhis ettiğimiz zaman bir 10 yıl öncesinden kanser başlamış olmuş oluyor.
Doğru.
Genelde.
Kesinlikle.
Şeker hastalığı için aynı şeyi söyleyebilir miyiz?
Kesinlikle.
Biz tespit ettiğimiz nokta aslında en ileri safhada tespit ediyoruz bunu.
Şimdi şeker hastalığı aslında bir periyottur. Hı-hı. Ama bizim algı düzeyimiz şekerimizin 126 olduğu gün şekerin başladığı gibi bir şey. Evet. Halbuki bilim dünyası biliyor ki şekerimiz 126'ya çıktığı zaman onun minimum en hızlı ilerleyen şeker hastalığı dahi 5 yıldır. Yani 2 yılda 3 yılda şeker hastalığı ortaya çıkmaz. En hızlı ilerleyen 5 yıldır ki bu 10-12 yıla kadar uzayabilir. Yani biz kişileri geldiği zaman kan şekeri 70-80-90 olabilir, hiç önemli değil. İnceliyoruz, bakıyoruz ki evet sen şeker hastasısın. Ama karşımızdaki kişi şekeri ancak 120-130 olunca şeker hastası olduğunu zannediyor. Halbuki şekerin yükselmesi sadece bir belirti. Şeker hastalığının geç safa bir belirtisi.
Evet.
Biz erken safa belirtilerini almamız lazım. Evet. Ve onu da hastalık olarak değerlendiriyoruz. Evet. Oysa bu bir süreç. Ama gene burada hep benim esas mücadele ettiğim konu geliyor. Sürecin farkına varmamak ve sonucu hastalığın sebebi gibi değerlendirip yok etmek. Ama o da aynı araba ibresi gibi. Bu araba ibresi örneğinin herkesin zihnine kazınmasını istiyorum. Çünkü arabanın o işarete girmesi arabanın yanmasına sebep olmuyor. Evet. Seni o noktaya getiren, yani o süreç, ibrenin oraya girmesini sağlayan süreç motoru yapıyor.
Evet.
Dolayısıyla bizim o ibreyi kaldırmamız, arabaya koymamamız sadece motorun ne durumda olduğunu görmemizi engeller. Ya da arabanın o ibrenin oraya geçmesini engellememiz sadece bizi kandırır.
Evet.
Ama alttaki olaylar hala devam ediyordur. Bizim yapmamız gereken şey şudur, şükretmemiz. İyi ki böyle bir ibre var
evet.
Ve ben bunu algılayabilecek bir kafa yapısına sahibim.
Evet.
Ve biliyorum o arabanın niçin ibresinin oraya geçeceğini ve niçin ne yaparak
geri
döneceğini. Evet. Bilmiyorsam ne yapacağım? Bir tamirciye gideceğim.
Hı-hı.
Ben çünkü araba kullanmayı biliyorum ama işaretleri yorumlamayı bilmiyorum. Sadece işareti algılayabiliyorum.
Hı-hı.
Diyorum ki tamirciye, benim arabanın ibresi bir saat sonra buraya geçiyor. Tamirci biliyor. Çünkü o konunun uzmanı.
Evet.
Diyor ki arabanın suyu eksik kardeşim. Ya da motorun yanlış. Ya da yanlış yağ kullanıyorsun.
Evet.
Sen kamyonlar için hazırlanan yağı kullanıyorsun arabanda diyor. Senin araban Ferrari.
Evet.
Tekerlekler yanlış diyor. Yanlış viteste kullanıyorsun arabayı diyor. Arabaya çok yük almışsın diyor. Sen bu araba kuzey ülkeleri için hazırlanmış araba diyor. Sen bilmem ne kullanıyorsun. Yani sonuçta bizim yaptığımız yanlışlıkları tamirci bize söyleyebiliyor.
Evet.
Ve biz tamircinin söylediğini dinlersek arabayı yanmaktan kurtarıyoruz.
Hı hı.
Ya da diyoruz ki senden mi öğreneceğim diyorum. Ben o arabanın kırmızıya girmesini engelle, oraya bir çivi koy, girmesin oraya diyoruz.
Hı hı.
Ve çoğunlukla da biz bunu yapıyoruz. Başımız ağrıyor, ağrı kesici ilaç alıyoruz.
Evet.
Belimiz ağrıyor, ağrı kesici ilaç alıyoruz. Ağrıya esasında şükretmemiz lazım.
Hı hı.
Çünkü iyi ki ağrı var.
Belirti veriyor.
Benim belim ağrıyor. Ah, orada kaldım. Niye?
Hı hı.
Çünkü işaret verdi bana. Diyor ki evet, daha fazla yaparsan sıkıntı olacak.
Evet. Alarm mekanizması.
Alarm mekanizması. Ateşim yükseliyor.
Evet.
Ancak ateş o zaman hasta olduğumu anlıyorum.
Evet.
Ateşimi düşürünce hastalık geçti mi?
Hayır.
Ya da kan kanseri oldunuz. Lösemi. Ateşi düşürüyorsunuz. Orası ama lökosit yükselme
evet,
hastalığı mı?
Evet.
Lökosit bir sürecin sonunda yükseliyor.
Evet.
O yüzden benim sağlık programlarında en çok üzerine vurduğu, önemli durduğum konu şu. Halkımızın gerçek bir sağlık bilgisine sahip olması lazım.
Evet.
Yoksa safra kesesini aldım, ameliyat ettim seniz. Safra kesesi nedir?
Hı-hı.
Safra kesesi taşı nedir?
Hı-hı.
Sen hangi kültür seviyesindesin, hangi bilgi seviyesindesin ve nasıl değerlendiriyorsun? Bunlar hepsi birer hı-hı, gösterge. Dolayısıyla safra kesesini alarak safra kesesi taşını engellemesin. Çünkü o bir depo organıdır.
Evet.
Ama sen onu yok ettim zannediyorsan o zaman o düşüncenin bedelini yaşıyorsun.
Evet.
Şeker hap alıyorsun,
hı hı,
şekerin düşüyor ama şeker hastalığın ilerliyor. Çünkü hı, o bir gösterge şekerin. Ama ibrenin kırmızıya girmesini durdurmak,
hı
hı, aynı şekerin ilaç kullanarak şekerin düşmesini sağlamak gibi bir şey.
Hı hı.
Ama şeker hastalığı ilerliyor. Ondan sonra diyorsun ki doktora gidip, ya doktor bey benim gözlerim niye böyle oldu? Halbuki şekerimi de düşürmüştüm. Ayaklarım niye yanıyor? sen göstergeleri anlamadın. Gittiğin tamirci ya anlamadı ya da tamirci sana anlattı da sen anlamadın. Ama sonuçta yapmadın. O yüzden gerçek sağlık bilgisinin
doğru anlatılması çok önemli.
Evet, ve belirtileri yok edilmesi gereken bir düşmanmış gibi görmememiz gerekiyor. Ateş, ağrı, mide bulantısı, ishal, şekerin yükselmesi, kolesterolün yükselmesi, tansiyon yükselmesi, her şey bizim için bir belirti.
Evet.
O belirtileri anlayacağız. Hangi dilde konuşuyor vücut dili? Ondan sonra onları tedavi edeceğiz. Yani düzeltmemiz gereken nokta
bu. Belirtiler olmadan önce de tedbir almak gerekli midir? Yani mesela şeker hastalığı metabolizma hastalıklarından bir tanesi. Evet. Kan yağlarının yüksekliği de değil mi? Kolesteroller, trigliseritler metabolizmaya bağlı.
Evet, hepsi aslında metabolizmanın bir işleyişi.
Ve genetik faktörler çok önemli. Nasıl çevresel faktörler önemliyse genetik faktörler de önemli. Evet. Bir kişinin anne babasında şeker yüksekliği varsa şekerin yükselmesini beklemeden alması gereken tedbirler ne olmalıdır?
Çok güzel. Ben bir adım daha gideyim. Aslında bir kişinin şeker hastası olmasını belirleyen ekstra faktörler var. Çocuğun doğum kilosu. Annenin karnında gelişirken hangi halde ne kadar kaç gram aldı, nasıl bir gelişim gösterdi bunlar daha önemli. Ama eğer doğduğu zaman 4 kilonun üzerindeyse ya da 3 kilonun altındaysa, tabii zamanlamalar da var, ben kabaca bilgiyi veriyorum, şeker hastası olma ihtimali daha yüksektir. Sonra ne kadar süreli emdi ve ne kadar kaliteli sütü vardı annenin. Şöyle bir örnek verince çok daha rahat anlaşılacak. Sizin 100 metrekare bir eviniz var. Ben size ancak 20 metrekare boyayacak bir boya veriyorum. Ne olur? 20 metrekaresi boyanır, 80 metrekaresi boyanmaz. Ya da 100 metrekarelik boyanacak boya verdim. Ama boya o kadar kalitesiz ki 2 kat, 3 kat vurmanıza rağmen hala duvar gözüküyor. Siz diyorsunuz ben duvarı boyadım. Evet boyadın, yalan söylemiyorsun ama boyan kalitesizdi. Gittin cimrilik yaptın, kaliteli boyana kalitesiz boya aldın. Ya da daha da kötüsü her ikisi birden. Hem az boya var hem kalitesiz boya var. Şimdi niye boya örneğini verdim? Anne sütüyle bebeğin bağırsağı boyanmalı. Ve bu minimum 6 ay sürer. Bir tek katı için diyorum. İki katı için 1 yıl. 2 yıl, 3 yıl kadar belki emzirmesi lazım annenin. Ve sütün de kaliteli olması lazım ki eğer süt kaliteliyse ve yeteri kadar emdiyse çocuğun bağırsağı yeteri kadar boyanır ve çocuğun bağışık sistemi doğduğu andan itibaren mikroplara karşı korunmasızdır. Ve çocuğun kendi bağışıklık sisteminde gelişmediği için mikroplara karşı bağışıklık sistemini geliştirmez.
Evet.
Peki çocuğu bu devrede koruyacak olan nedir? Annenin sütünden gelen IgA yapısında özellikle sekretuar IgA dediğimiz moleküldür. Evet. Ve içinde tabii birçok moleküller vardır ve bunlar bütün bağırsağı korur ve mikropların bağırsaktan kana geçmesini engeller. Ama eğer az süt emdiyse, doğum kilosu bozuksa, kalitesiz süt emdiyse, anne hamilelik döneminde fazla kilo almışsa, insülin direnci fazlaysa, annenin hamilelik döneminde tiroid gibi problemler yaşadıysa, o zaman durum daha da vahimleşir ve nur topu gibi bir çocuğunuz doğduğu zannederken tohumsal olarak çocuğunuzun 30-40 yaşlarındaki hastalığın temelini atmışsınızdır. Siz bunu göremezsiniz. Çünkü ölçme yeteneğine sahip değilsiniz.
Evet.
Bilgiye sahip değilsiniz. Ve çocuğu sağlıklı bir insan gibi büyüdüğünü zannedersiniz. Oysa temel atılmıştır. Eğer anne ya babadan İki tanesinden birisi şeker hastasıysa çocuğun %50 ihtimali şeker hastası olma ihtimali vardır. Eğer her ikisinde ise %80'dir minimum, hatta %100'dür. Eğer sizin bunu bu bilinçle, bilgiyle ön tedbir almak isterseniz dediğiniz gibi asla doğduktan sonra kilo alıp vermeden kaçınması lazım. Yani kilosu devamlı sabit 50-60 kilo ile giden farklı. Bir 70-80'e çıktı sonra 40-50'ye düştü. Yani böyle zikzak gidiş ikisi de farklıdır. O yüzden ağır sporlar değil, günlük olarak yapabileceği aerobik nefes alma kapasitesini de geliştireceği sporlar önerilir. Ve kilo alıp vermesindeki oynamaların çok az olmasına dikkat etmek gerekir. Yani birkaç kiloluk belki oynama olabilir ama 5-10 kiloluk bu oynamalar asla olmamalı. Bir kişi en az 3 defa 10 kilo alıp verdiyse...
Evet.
O kişi artık eski kişi değildir. Çünkü vücudundaki yağ ve su oranları değişmiştir. Şimdi gene su konu hakkındaki bilinç çok arttı. Seviniyorum ama hala yetersiz ve çoğu kişi de yeni bir şey öğrendiği zaman her şeyi öğrendiğini zannediyor ve öğrenmesini orada kapatıyor. Halbuki su hakkında öğrenecek noktalar çok daha derindir. İşte dünyanın benzerlikler yapılıyor. İşte dünyanın %70'i sudur, insan vücudu da %70'i sudur gibi. Evet çok güzel. İnsan vücudunun en az %70'in su olması lazım. Ve ev hanımları bilir ya da pirinç, pilav yapacağız. Pirinç kullanıyoruz, su kullanıyoruz. Ama arasında göz kararı da olsa bir orantı vardır.
Evet.
Eğer siz kullanmanız gereken suyun yarısı kadar su kullansanız nasıl bir pilav olur? Katır kutumuş olur herhalde, değil mi? İşte insan vücudunda da her yağ molekülü için kabaca denge tutan bir su molekül yapısı olması lazım. Bu kabaca 1'e 3'tür. Eğer kişinin bir molekül yağı için bir molekül suyu varsa o vücutta bir takım kurallar farklı işler.
Evet.
Ama kişinin suyu azalırsa, hala kalite kavramına girmiyorum, dikkat edin burada. Bir de kalite kavramı girecek, bir de farklı kavramlar girecek ama sadece miktarından söz ediyorum. Eğer suyun miktarı azalırsa suyun içinde çözünecek maddeler de azalır. Şöyle bir örnek verelim gene. 10 litre suyunuz var. İçinde 1 litre zehirli madde çözdüğünüz zaman farklıdır bu. Ama eğer 5 litre de 1 litre maddeyi çözerseniz madde sayısı aynıdır ama konsantrasyon 2 katına çıkar.
Evet.
Madde azalmasına rağmen eğer bu madde zehirleyici maddesi de 2 kat zehirlemeye başlar size. Niye? Sadece suyunuz azalmasına bağlı.
Evet.
Eğer faydalı bir madde olacaksa biz konsantrasyonu %10 tutacağız ama maddenin miktarını bu sefer yarı yarıya azaltmamız lazım. Bu sefer de madde yarı yarıya azaldığı için etkisi ortaya çıkmayacak. Dolayısıyla yüzde oranları ve miktarları, reel miktarları birbirini karşılar, eşit derecede olmalı. Ben her hasta geldi ben bunları hesap ediyorum. Eğer bu rakamlar birbirini tutmuyorsa o kişi farklı bir bünyedir. Yani vücudunda 1'e 3 olanla 1'e 2 olan ya da 1'e 1 olan kişiler aynı şekilde vücutları işlemez.
Farklı.
Metabolizma tamamen farklıdır. O nedenle suya çok önem veriyorum. Vücuttaki yağa önem veriyoruz ama deminki anlattığım prensipler içinde her şey önemli ama dediğim gibi biz bunları birer gösterge olarak kullanmamız gerekiyor.
Hocam yaklaşım olarak klasik tıpta biraz önce de bahsettiğimiz gibi hep sonuca yönelik tedaviler var. İşte tansiyonunuz varsa sebebe yönelik bakmıyoruz. Her zaman işte tansiyonunuzu düşürücü yönde veya düşükse yükseltici
tansiyon
yönde.
Tansiyon nedeninizi bulamadık diyoruz.
Evet.
%90 vakada, %5-10 vakada işte böbreğiniz hasta, hormonunuz fazla falan diyebiliyoruz ama %90 fazla bulamıyoruz. Evet, doğru.
Evet, klasik tıpın böyle bir yaklaşımı var. Evet. Tıp eğitimi de bu şekilde. Yaklaşım bu şekilde ama ben biliyorum ki sizin çeşitli yaklaşım tarzlarınız var. Tamamlayıcı alternatif yöntemlere de çok fazla önem veriyorsunuz.
Evet.
Biraz bunlardan bahsedelim isterseniz.
Tabii ki. Şimdi aslında kabul etmemiz gereken bir gerçek var. Biz hepimiz insanız ama farklı işletim modelleri olan insan. Yani nasıl bilgisayarlar farklı işletim sistemlerine sahiptir. O şekilde düşünelim. Daha rahat düşünce tarzı sağlar bu bize. Yani ya da şöyle bir örnek vereyim. Hepimiz insanız ama siz buzdolabısınız, ben çamaşır makinesi, orası bulaşık makinesi gibi. Yani üçü de makine ama görevleri farklı gibi. İşte insanların iş dünyasında bedenlerin işleyişinde de böyle farklılar var. Dolayısıyla bir kişinin bedensel işleyişiyle bir başka kişininki bir olmayabilir. Hatta bu karı koca ya da iki kardeş de olabilir. Ama şunu da biliyoruz ki beslenme türleri birbirine benzeyen insanlar bir süre sonra neredeyse birbirini tıpatıp ikizi de olabiliyor. Yani iki kardeş uzun süre aynı evde yaşamışsa ya da karı koca belli bir süre sonucunda aynı gıdaları yedikçe aynı işletim modeline sahip oluyorlar. Bunlar esasında bize çok önemli bilgiler veriyor. Beslenme yoluyla aslında birçok hastalıkları düzeltebiliriz ya da gerçek şifa verebiliriz. Çünkü tedavi kelimesini kullanmak istemiyorum. Tedavi kelimesi artık ayağa düştü. Sivilceyi işte bir merhem sürüyorsunuz, tedavi ettim diyorsunuz. İşte bir şey yapıyorsunuz, tedavi ettim. Gerçek tedavi bu değil. Eğer bu tedavi ise o zaman ben şifa kelimesini kullanıyorum. Ya da gerçek tedavi şifa ise eğer, o zaman bu yaptığımızda tedavilerimiz ancak pansuman tedbiri diyebiliriz. Sadece var olanı gözümüzden uzaklaştırmak gibi. O zaman tedavide ne yapmamız lazım? Tansiyon hastası geldi. Tansiyon düşürücü ilacı ben kullanmayalım demiyorum. Evet, gene kullanmamız gerekebilir. Çünkü tansiyon yüksekliği de başka problemlere sebep olacaktır.
Evet.
O yüzden onun sebebi her neyse mutlaka düzeltelim. Ama şunu da ihmal etmeyelim. Tansiyona sebep olacak olan olayların süreci anlayalım, araştıralım. Keza şeker için aynı şey. Evet, şeker yükseldikçe ekstra bir takım kendisi sıkıntılara sebep olacak. Çünkü şeker düzeyinin yüksekliği de başka problemlere sebep oluyor. O nedenle şekeri de düşürmemiz gerekiyor ama sadece şekeri düşürmekle yeterli kalmamalı. Alttaki sebebi bulmamız gerekiyor. Ve ben bu yönde bir takım araştırma yaptım ve bir takım tabii ki cihazlarla yapabiliyoruz ancak bunu. Kişilerin vücutlarının nasıl çalıştığını tespit ediyorum. Kabaca vücudumuzda 4 ana sistem var. Asidi yok eden sistem, bioflavonoid sistem, yani hücrelerin dejenerasyonunu engelleyen sistem diyeyim. Antioksidan sistem ki vücudumuza her türlü dışarıdan işlemler sonucu, iç işlemler sonucu serbest radikaller ortaya çıkıyor. Ve bu serbest radikaller bizim sağlıklı hücrelerimize saldırıyor ve oradan birer elektron kopartmaya çalışıyor. Ve ne kadar çok elektron kopartırlarsa bizim hücrelerimizde o kadar çok zarar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla vücudun bunu engelleyici bir antioksidan sistemi var. Bir de enzimatik sistem var. Enzimatik sistem de maddelerin birbirine dönüşmesini sağlayan, çünkü vücudumuza giren hiçbir madde tek başına olduğu gibi kullanılmıyor. Hep bir dönüşüm sonucu bir başka maddeye dönüşerek kullanılıyor ve yeni maddeler yapılıyor. Eğer bu dört sistem birbiriyle dengeli ve uyum içinde çalışıyorsa o kişi çok sağlıklı bir hayat sürebilir. Ama bu sistemler ne kadar bozuk çalışıyorsa ve birbirleri ne kadar dengesiz çalışıyorsa, o zaman da hangi organda, hangi hücrelerde ön plandaysa bu çalışma bozukluğu, o organda bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkar. Ve biz bunları araştırıyoruz ve sonuçta özellikle şunu vurgulamam gerekiyor. Esasında bu güzel bir haber. Şeker hastalarının %90'ında ben bozukluğun bağırsakta olduğunu buldum. Yani ve şeker hastalığını eğer bağırsaklarını düzeltebilirsek şekerin yok olduğunu da tespit ettik. Ama tabii şimdi insanlar şöyle bağırsak bozukluğu deyince şöyle algılıyor. Efendim benim bağırsaklarım çok iyi çalışıyor. Kabız değilim, ishal değilim. Ben bağırsakların kabız ya da ishal ya da normal çalışmasından bahsetmiyorum. Benim dediğim mikroskobik düzeyde emilim düzeyinden bahsediyorum. Bağırsak yüzeyinde biriken toksinlerin miktarı diyeyim. Kabaca tabii olay bu kadar çok basit değil ama yani basite indirgemek istiyorum. Ve bağırsak yüzeyleri aslında villus dediğimiz, işte nasıl bir yeşil bir ortama giderseniz çimenler vardır, çok güzeldir. İşte o çimenlerin her bir yüzeyi aslında madde emen miktarlardır. O çimlerin yok olduğunu varsayın ve ortada göbek göbek toprak alanlar çıkmış. Ve topraklar çatlamış. Nasıl bir görüntü? İşte bağırsaklarımız böyle bir görüntüye sahip oluyor. Sebebime gelince gene kullandığımız, canım ne olacak? Alt tarafı bir bardak su içiyoruz deyip içinde kullandığımız deterjanın kalıntıları. Küçük bir alanı yakıyor. İşte gene ne olacak canım deyip zararlı bir madde içiyoruz. İçindeki var olan maddeler orayı ufak bir alanı yakıyor. Evet. Şimdi şeye benzetelim. Canım ne olacak şu kocaman masa, ben şurada bir hiçbir şey yapayım, duvarı. Bir süre sonra herkes böyle kazısa ne olur? Duvar, duvarlıklar. İşte bağırsaklarda böyle problem oluyor. Ve bu bağırsak problemi ne yazık ki ister endoskopi yapın, kolonoskopi yapın, bağırsak filmi çektirin, MR çektirin, hiçbir şekilde ortaya çıkmaz. Bunlar mikroskopik düzeyde oluşan değişikliklerdir. Ve sadece canlı hücrede fark edilebilir.
Herkes de oluşur mu hocam bu?
Şu anda günümüz koşullarında neredeyse herkes oluyor. Niye? Deterjan madde kullanıyorsunuz.
Kimyasal kullanıyoruz.
Vücudumuza derimiz yoluyla giren deterjanlar var, şampuanlar. Çok güzel kokuyor efendim bu şampuan. Yani güzel kokması iyi olduğu anlamına geliyor. Ruj sürüyorsunuz, içinde kurşunlar var, sabitleyici. Güzellik malzemeleri kullanıyoruz. Ben kullanmayın demiyorum. Vücuda zarar vermeyen güzellik malzemeleri de var. Efendim onlar çok pahalı. Zaten cevap verdi. Ben para için kendimi öldürürüm diyor. Kullanma. Çok basit, kullanma. Kullanacaksan da bir tane al, kalitesini al. Deterjan. Kalitesini al. Yani esasında pahalı değil de zihin yapısı hep. Her şeyde zihin yapısı ortaya çıkıyor. Sonuçta bizim o kullandığımız her türlü boya maddeleri, yediğimiz gıdalar içinde sağlıklı zannedip yediğimiz sebze, yeşil sebze meyveler, içindeki hormonlar, böcek ilaçları, efendime söyleyeyim zararlı olmasın diye değişik şeyler kullandığımız işte gübreler, hani kimyasal maddenin hepsi ne yazık ki bağırsağımıza geçiyor. Su. Siz diyorsunuz ben doğadan aldım, şuradan suyu aldım diyorsunuz. Halbuki yapılan çalışmalar var. Orada tarla var. Tarlaya siz nitrat ya da fosfat gübrelerini atıyorsunuz. Ve yapılan çalışmalarda içtiğiniz suda o dönemde nitrat oranı artıyor. Nitratı biliyoruz ki kanser yapan en büyük ajanlardan bir tanesi. Siz efendim dağdan, doğadan gelen su diye içerken kendi kendinizi kanser yapıcı maddeleri alıyorsunuz. Ama niçin? Hep sorgulamak lazım. Sonuçta sizin bağırsağınız artık bir elek haline geçiyor. Oysa bağırsaklarımız vücudumuzun sınırlarıdır. Şimdi biz sınırlarımızın yok olduğunu varsayalım. Türkiye ile komşular arasında sınır yok. Geleceğimiz kime emanet? Geçenin. geçen kişi en basitinden kaçak mal sokar, Türkiye'deki ekonomi bozulabilir. Çünkü üretim dengeleri bozulabilir. Giren kişi kötü niyetlidir. Hırsızlık yapar, adam kaçırır, adam öldürür, tecavüz eder, her şeyi yapar. Çete girer, bombalama faaliyetleri yapar. Sınırımız kime emanet? Biz sınırımızı geçen kişinin inisiyatifine mi bırakacağız? Yo, ben kontrol almak zorundayım. Evet. Evet. Peki bağırsaklarımızı kontrolü kime bırakacağız?
Bağışıklık sistemi.
Kendi kendimizi yok ediyoruz. Arkasından bağış sistemini bozuyoruz. Evet. Yani bir süreç işliyor. Ve bu süreç bağırsakların bozulmasından itibaren o şeker hastalığının başladığı döneme kadar bile yaklaşık 10 ile 15 yıl. Evet. Daha şeker başladığını anlamıyorsunuz. Şeker hastalığının başladığı sürece diyorum. Oradan da bir 10-15 yıl, yani yaklaşık 20 ile 30 yıl sürüyor. Ve biz bugün yaptığımız çalışmalarda şunu görüyoruz ki yeni doğan bebeklerin bağırsakları bile bozuk. Çünkü annelerinin sütlerinde yeteri kadar mikrobesin yok. Annelerin sütleri zayıf. Bebeğe gelişecek maddeler yok. İçtikleri su berbat. Amerika'da yapılan çalışmada hiç daha dışarıdan beslenmemiş bebeklerin kanında plastik damacanalardaki bifenol maddesi bulundu. Niye? Çünkü annenin sütünden geçiyor. Birçok anne bu bilgiden bilmiyor. Bazıları biz söylüyoruz, çok enteresan komik yanıtlarla karşılaşıyoruz ve bu komik yanıtları aldığımız kişiler cahil insanlar değil görünüşte. Hepsi üniversite bitmiş, belli bir makam sahibi olmuş, çevresinde bilgiçlik taslayan insanlar. Ve diyor ki şöyle bir şey, hatta doktorlardan bile duyabiliyorum, anne sütünden bebeğe zararlı madde geçmez. Böyle bir düşünce diyorum, bir doktorun ağzına değil, okuduğunu iddia eden hiçbir insanın ağzına yakışmıyor. Çünkü tıpta biliyoruz ki alınan maddeler A, B, C, siz de çok iyi bilirsiniz, değişik sınıflandırmalar vardır. Hamilelik döneminde alınmaması gereken ya da hala şüpheli etkili olan ya da belli olmayan maddeler ya da emin olacağınız maddeler gibi. Süt için de aynıdır. Ama ben geçenlerde bir doktorun ağzından bunu duydum. Ve çocuğuna demiş ki, çocuğu da tıp fakültesinde okuyor, anne sütünden bebeğe zararlı madde geçmez. Şimdi bu düşünceyle eğer insanlar büyürse nasıl bir gelecek olacak? Nasıl bir süreç işlenecek? Sonuçta beslenme çok önemli. Ve ben tedaviye bu noktadan başlıyorum.
Evet. Peki günümüzde uzak kalmak, hani dediğiniz her şeyden, işte kimyasal, bütün zararlı maddelerden, zehirlerden uzak kalmamız gerçekten mümkün mü?
Evet, bu çok güzel bir soru. Mümkün
de
değil.
Ben de ilave edeyim. O su dediğiniz suyun miktarı önemli, kalitesi de önemli. Evet. O kaliteli sulara nasıl ulaşacağız?
Yani onları da size aktarayım. Tamamen uzaklaşmamız mümkün değil. Çünkü sonuçta bu toplumda yaşıyoruz. Toplumu değiştirsek bile Amazon'la gitmemiz gerekir. Evet. Çünkü köyüne gitmekle de olmuyor. Köyünde de su bozuk. Ha, bir takım şartları biraz daha pozitife geçirebiliyorsunuz. Ama vücudun direncini arttırabilirsiniz. Yediklerinizle, içtiklerinizle. Bir, bu çok önemli nokta. İki, giren gıda zararlı madde miktarını azaltabilirsiniz. Ya da onları daha az zararlı olan maddelerle değiştirebilirsiniz. Yani deterjan mı kullanıyorsunuz, bulaşık deterjanı? Bulaşık deterjanında insan vücudunu yok edebildiği maddeler kullanırsınız. Daha az kullanırsınız. Bu çözümdür. Şampuan. İçinde kimyasal madde olmayan şampuanları kullanırsınız. Daha az kullanırsınız. Gibi. Diş macunu. Zararlı maddeleri kullanmazsınız gibi. Dolayısıyla bu bir çözümdür.
Önleyici olarak.
Evet. Tatilevallik bir düşünün. Tatilevalliğinin üzerindeki yükü azalttınız. Bir yandan da bağışık sistemini kuvvetlendirici, hücreleri kuvvetlendirici bir tamamlayıcı bir tedavi yaparsınız. Dolayısıyla sonuçta bu mümkün oluyor. Olmuyor değil. Su bizim burada çok faydalanan bir madde. Su hakkında bilinen yanlışlıklar var. Bir, suyun temiz olması gerekiyor. Çok doğru. Ama temizlik tek başına yeterli mi? Şimdi suyun biz ilk önce bakıyoruz fiziksel olarak temiz mi? Evet, fiziksel olarak temiz, güzel. Peki kimyasal olarak temiz mi? Bunu bakarak anlayamıyoruz. Ancak kimyasal kirliliği gösteren testlerle anlayabiliriz. Evet. Yani mikroskopla bakarak da kimyasal kirli mi temiz mi diye anlayamayız. Çünkü mikroskop bize mikropları gösterir. Mikrobiyolojik açıdan temiz olmalı. Çoğu insanda bu üç açıdan temizse su için temizdir diyor. Halbuki bilinen bir ya da bilinmeyen bir faktör daha var. Radyoaktif olarak da temiz olması lazım. Evet. Yani suyun içinde radon gazı gibi zehirli gazların olmaması lazım. Çünkü radon gazı kansere sebep olan bir gazdır. Akciğer kanseri özellikle Dünya Sağlık Örgütü tarafından ikinci sırada yer alan bir kanserojen maddedir. Ve yeraltı sularında çok yoğundur. Hatta bildiğim kadarıyla deprem uzmanları çatlakları, fay hatları bunlarla tespit ediyorlar. Hmm. Oradan çıkan gaz miktarına göre. Hmm. Şimdi bu dört faktör suyun temiz olduğunu gösteriyor. Ama suyun temiz olduğu olması içilebilir su ve faydalı olduğu anlamına gelmez. Sadece zararlı değildir diye söyleyebiliriz.
Evet.
Faydalı olması için suyun sağlıklı olma kriterleri vardır ki bunlardan şu anda halkımızda en çok bilinen pH değeridir.
Evet.
Fakat sadece zannediyorlar ki pH değeri iyiyse her şey düzenli zannediyorlar. Halbuki bu da çok büyük bir aymazlıktır. Evet, gerekiyor. Burada da gene vur deyince öldür şeyi çıkıyor. Suyun pH'in 7.2-7.4 arasında olması lazım. İdeal bir suyun. Kısa bir süre için pH değeri daha yüksek olan sular içilebilir. Ama sadece kısa bir süre için ve belli amaçlarla. Çok iyi bilinen bir şeydir. Yemek borusunda tabii bizim de eskiden öğrenciyken, bilgisizken aynı şeyi düşünürdük. Efendim burada asit içti, arkadan da alkali çırtelim, birbirini nötrlesin gibi komik bir düşünce. Halbuki birbirlerini nötrlemiyorlar, her ikisinin de zararı var. Dolayısıyla asidi alkaliyle düzeltmek pek mümkün değil. İkinci konu, vücudumuzdaki her organın değişik alkali ve asit düzeylerine ihtiyacı vardır. Mesela kadınların organları esasında asit düzeyindedir, çok iyi bilirsiniz. Kadın doğum uzmanıdır.
Evet, evet.
Eğer o asit düzeyi bozulursa üremesi gereken baziller üreyemez, ürememesi gereken baziller ürür. Doğru. Bağırsağımızda da aynı olay var. Bağırsağımızda da faydalı mikroplar ve zararlı mikroplar diye bir denge var.
Evet.
Ve bunlar da yaklaşık 16 kilo. Hı-hı. Ama siz faydalıları öldürdünüz, faydasızlar arttı, bir takım problemler çıktı. Dolayısıyla pH değeri önemli ama daha da önemli bir değer var, suyun sertlik derecesi. Hı-hı. Suyun içindeki mineraller. Ama biz ağız tadımıza o kadar düşkünüz ki suyun minerallerini de olmasın istiyoruz. Ve içtiğimiz sularda ne yazık ki artık mineraller kalmadı. Onda biri kadar ancak mineraller var. Hı. Oysa saf su iletken değildir. Suda esas iletken minerallerdir. O yüzden biz mineralleri olan su içmemiz lazım ve yapılan çok çalışmalar var. Sertlik derecesi 14 olan su içmemiz lazım. Hı. Ama bizim içtiğimiz sular genelde 6, 7, 8.
Ama biz zaten, pardon sözünüzü kestim ama, yumuşak suyun daha makbul olduğunu düşünüyoruz. Halbuki o mantıkta olmamış oluyor.
Kesinlikle. Evet. Aksine yumuşak sular içtikçe damar sertliği daha çok artıyor. Sert su içince damar sertliği bile düzeliyor. Konumuz herhalde zamanımız yetmeyeceği için konuya girmeyelim ama sonuçta belli sert. Tabii çok sertlik olursa acılaşır su, o da başka konu. Ve mineraller olacak, sertlik derecesi böyle olacak, pH'i böyle olacak. Fakat bunlar da genelde tek başına yeterli değil. Evet, bunlar sağlık su için iyi ama eğer biz vücudu gençleştirmeyi planlıyorsak, eğer vücudu detoks faaliyeti yapmak istiyorsak, böyle bir amacımız yoksa bunlar gereksiz. Sadece bu ikisi yeterli.
Evet.
Yani sağlıklı yaşamak için temiz su artı sağlıklı su içersiniz. Ama hastalığınızı geriye döndürmek, daha hızlı düzelmek, vücudunuzda biriken zehirleri temizlemek istiyorsanız detoks yapısına uygun su, gençleşmek istiyorsanız anti-aging yapıya uygun su içmeniz gerekir. Burada da suların frekansları ve desenleri devreye girer. Her suyun farklı bir deseni ve farklı bilgisi vardır. Ben bunu kitapta da yazdım aslında ama bir konuya sinirlendiğim için piyasaya vermedim. Suyun bir manyetik alanı vardır ve su molekülleri birbiriyle uzayda değişik tarzda bulundururlar. Biz suyun hücre içine girmesini istiyoruz. Evet. Hücreyi temizlemesi için ve hücre içindeki pislikleri atacak ve içine yeni maddeleri sokacak. Mitokondriler daha iyi çalışacak, enerji üretecek. Hem böylece halsizlik, yorgunluk, unutkanlık, kramplar gibi birçok şikayetiniz ortadan kalkacak. Hafıza bozukluğu gibi. Yerine güçlü, kuvvetli, yorulmayan, halsizliğe uğramayan, tansiyonu normal, şekeri normal, kolesterolü normal, daha iyi düşünen, daha iyi hafızaya sahip bir birey ortaya çıkacak. Nasıl olur bu? Suyla. Ama suyun hücre içine girmesi lazım. Su hücre içine girmezse bunlar olmaz. Ve su hücre içine girdikten sonra girerken ORP değerleri vardır. Oksidasyon değerleri vardır. Oksidatif redüksiyon potansiyeli denildiğimiz. Onların uygun olması lazım. Ve suyun mineralleri taşıyacak kapasiteye sahip olması lazım. Eğer su mineralleri taşıyamazsa, yani bir kamyonunuz var ama kamyon valiz eşya taşıyacaksınız. Kamyonun altı delik deşik. Bazı yerlerde tümsekler var. Nasıl koyarsınız eşyalarınızı, taşırsınız? Ben kamyonu eşya taşırım diyen kişilik daha gireyim. Ben kamyon içini değiştireyim. Bakın ama ya kamyon, bu da kamyon, bu da kamyon. İşte nedir? Biz bazı şeyleri sadece dış görüntüsüyle değerlendiriyoruz. Kamyon. 10 tonluk kamyon. İçine baktım ne? Yerleri boş. Bazı yerler tümsek. taşıyıcı bir özelliği yok. Bir kamyonetin taşıdığı maddeyi dahi taşıyamıyor kocaman tır. Halbuki biz zihnimizde ne düşünüyoruz? 10 tane kamyonetin taşıdığı maddeyi taşır düşünürüz. Halbuki bir tanesi bile taşıyamıyor. Sonuçta gençleşemiyoruz. Dolayısıyla bu gençleşme ve detoks sistemleri için kullanılan suyun ekstra bir takım özellikleri daha lazım. Bunları neyle yapıyoruz?
Neyle?
Cihazlar var. Teknoloji gelişti. Bu cihazları satın alıyoruz ve onları kullanmaya başlıyoruz. Bu kadar basit. Her şeyi kendimiz yapmıyoruz.
Ben başka bir konuyla ilgili sormak istiyorum hocam. Biraz önce serbest radikallerden bahsettik.
Evet.
Bunlar gerçekten vücudumuza zararlı, hücre dokularına harabiyet veren maddeler. Bizim vücudumuzda aslında bunları önleyici mekanizmalar mevcut.
Var.
Anlayamadığım bir konu, hani ben sormak istiyorum. Mesela ozon tedavisi diye bir tedavi de var.
Evet.
Burada verdiğimizde oksijen
bir
serbest radikal kaynağı değil midir?
Bravo, çok güzel bir soru. İşte esas soru ben buna derim. çok haklısınız. Şimdi vücudumuzun bir etki tepki prensibiyle çalışıyor vücudumuz. Dolayısıyla serbest radikaller esasında hayatın kaynağı. Eğer serbest radikal olmazsa hücrelerde hiçbir savunma reaksiyonu olmaz. Evet. Dolayısıyla hücrelerin hareketi için
sadece
bağışıklık sisteminden bahsetmiyorum. Evet. Çok daha geniş planda ama bağışıklık sisteminde onun bir parçası. Hücrelerin yaşar hale gelebilmesi için mutlaka bir uyarı lazım. Ve bu uyarı da serbest, yani serbest radikalin olması esasında kötü bir şey için değil, hayatı başlatmak için gereken bir şey. Ve vücuda serbest radikal devreye girince hücrelerde bir elektron potansiyeli ortaya çıkıyor ve elektrik enerjisi üreterek her bir hücre, genel aradaki suyun sağlıklı olduğunu varsayıyoruz, kendi ürettiği elektriksel enerjinin ve moleküllerin bir diğer hücreye ve böylece tüm bedendeki tüm hücrelere yayılmasını sağlıyor. Yani aslında tüm hücrelerimiz bir bilinç içinde çalışıyor. Ve bunu da sağlayan nokta bu. Fakat o kadar çok, mesela ben şimdi size bir top atıyorum. Şimdi ben size top atmasam topu yakalar mısınız? Ve hareketsiz kalırsınız. Yani kireçlenirsiniz. Ama ben size top atıyorum. Topu tutuyorsunuz. Topu tutarken eklemleriniz hareket ediyor. Ben topu buraya atarsam bu sefer eklemleriniz böyle de hareket ediyor. Buraya atarsam böyle de. Yani topu hep sabit bir yöne atarsam sadece o eklemde o harekete karşı bir şey gelişiyor. Ama diğerleri gene kolumu kenara çekemem. Diğer için her yöne gelmesi lazım. Çok güzel. İki top atmaya başlıyorum size. Eğer siz o kapasiteye erişmemişsiniz, topun tekini dahi yakalayamazsınız. Hani sirklerde junklar mı deniyor? Evet. Hani topu havaya atanlar. Evet. O mantığı düşünün. Dolayısıyla sizin gelişmeniz lazım ki iki topu tutmanız için. İki topu bir de aralıkları sıklaştırırsam, üç top, dört top, beş top, on top. Bir an öyle gelir ki siz artık topla tutamaz hale gelirsiniz. Hatta o attığım toplar sizin gözünüze, dişinize çarpar ve kanatmaya başlar. İşte serbest radikal geçişi, gidişi çok hızlı olursa vücut bunu karşılayamıyor. O zaman sizin yanınıza destek adamlar koymam lazım. Antoksidanlar koymam lazım. O zaman 2 top, 4 top, 10 top, sizde de 10 adam, 40 adam, 100 adam oldu. Topları herkes tutmaya başladı. İşte bu dengeyi kurmak lazım. Yapılacak şey ne? Bir kişi ne kadar çok serbest radikale maruz kalıyorsa o kadar antoksidan kullanması gerekir. Yani hiç güneşlenmeyen, 10 dakika güneşlenen, yarım saat güneşlenen, doğal güneşte güneşlenen, tabuta girip güneşlenen. Biliyorsunuz değil mi tabuta girip güneşlenmeyi? Bilmiyor musunuz?
Bilmiyorum.
Tabutlarda güneşleniliyor. Yeni yöntemler var. Bir takım cihazlarla. Bir sigara içen, 5 sigara içen, 10 sigara içen. Açık havada yaşayan, sigara içmediği halde kapalı ortamda, sigara içen ortamda yaşayan. Tencere. Tencere yemek pişirirken daha serbest radikal oluşturur diyoruz. Tencere konusuna girmeyeyim şimdi, o da başka bir konu ama kimse de bu arada doğru düz tencere kullanmıyor, onu da söyleyeyim. Tencerenin de yapısı önemli. Sonuçta inanılmaz bir serbest radikal girişi oluyor. Bunları mümkün kadar azaltmamız lazım. Ve bunları karşılayacak, eğer azaltamıyorsak antoksidan kullanmamız lazım. O yüzden ozon tedavi sağlıklı insanlara çok rahatlıkla yapılmalı ve yapılır. Çünkü ozon aslında demin çok güzel söylediğiniz gibi aslında bir uyarıcıdır. Evet. Ve vücudun antoksidan sistemini uyarmaya yarar. Eğer sizin vücudunuzun antoksidan sistemi cevap verecek kapasitede ise ben size antoksidan vermeme gerek kalmaz ya da çok karışık hesaplar var ama ozon verdiğinde sizin vücudunuz gelişir ve çok faydalı olur. Ama eğer sizin vücudunuz verdiğim ozonu karşılamayacak noktadaysa o zaman sizin vücudunuza pek iyilik yapmış olmam. Çünkü oksijen molekülleri aslında bir elektron eksikse ki hidroksil molekülleri falan var, peroksitler var. Bunların hepsi vücuttan birer oksijen kapmaya çalışır. O zaman ozonun dozunu çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Ve hastaya ona göre ozon tedavisi yapacağınız hastaya vereceğiniz destekler de farklılaşır. Yani örnek verirsek bir kişiye ben şu vitamin diyeyim kısaca besin desteklerini veriyorsam ötekine eğer ozon yapacaksam ve vücudun da kapasitesine göre ekstra bir takım maddeler daha vermem lazım. Eğer ozon tedavisi almayacaksa o maddeleri vermemin de bir esprisi yok. Çünkü o onu dengelemesi için verdiğim maddelerdi. Yani bir giyim kuşam gibidir. Kıyafetin bir bütünlüğü vardır. Tedavilerde de bir bütünlük vardır. Ama kişiler ne yapıyor biliyor musunuz? Aa bu taç çok güzel, tacı giyeyim. Güzel. Ayağıma ben şu ayakkabıyı çok sevdim, bu ayakkabıyı giyeyim. Üstüme şunu giyeyim. Ortaya komik bir şey çıkıyor. Kardeşim sen bu kıyafetle nereye gideceksin? Denize girsen giremezsin. Kayak kaysan kayamazsın. Düğüne gitsen düğüne gidemezsin. Bu kıyafetle yatağa da yatamazsın. Bu kıyafet ne? İşte durum da bundan ibaret. O yüzden amaç ne? Yatağa evet. gireceksen bu kıyafet, denize gireceksen bu, kayağa gideceksen bu, hı. arkadaş toplantısı bu, hafta sonu bu, piknik kıyafeti bu gibi farklı kıyafetler. İşte tedavi bir bütündür. O yüzden bilgisiz ellerde ozon terapi yapılırsa en basitinden fayda sağlamaz. Ama ozon terapi aksine çok iyi bir tedavidir. Çünkü farklı olarak serbest radikallerden direkt olarak hücrenin oksijen kapasitesini üretme yeteneğine sahiptir. Ama tabii sporcularda, normal bir kişide, hasta bir kişide hepsinde yapılışı da farklı özelliklere sahiptir.
Serbest radikalleri sağlıklı gıdalardan da alabiliyoruz değil mi? Yani aldığımız her şeyden, sudan, yediğimiz her şey sağlıklı olabilir, sağlıklı olabilir. Evet. Her şeyin sonucunda serbest radikaller ortaya çıkıyor.
Serbest radikaller vücudumuzdaki en basit vücudumuzun hayrına olan olaylarda bile ortaya çıkıyor. Evet. Dolayısıyla serbest radikal olmaması diye bir durum yok. Aksine bilinçsizce fazla alınması durumu söz konusu.
Evet.
Fakat yediğimiz her sebze meyve içinde de antioksidanlar yok. Dolayısıyla
dışarıdan bir antioksidan takviyesi
almak gerekiyor. Fakat gene burada bir hata var.
Evet.
Birçok kişi taze sebze meyve yiyerek yeteri kadar vitamin evet. alacağını düşünüyor.
Evet.
Oysa büyük bir hata. Bizim öğrencilik zamanımızda sebze meyvelerin içindeki vitaminler nispeten yeterliydi. Fakat yanlış tohum politikaları, işte nadasa toprağın bırakılmaması, yanlış gübreleme, halbuki bir takım sebze meyveleri ekip onları toprak içinde çürütmek lazım gibi birçok teknolojiler var. Bunlar bilinen teknolojiler yani
evet.
ama yapılmıyor. Hı. Yapılmadığı için de şu anda günümüzde artık yediğimiz sebze meyvelerin içinde yeteri kadar vitamin ve mineral yok. Bunlarla ilgili gerek ülkemizde, gerek Almanya'da, gerek Avrupa ülkelerinde, gerek Amerika'da birçok çalışma var. Sadece sebze meyvelerde değil, yediğimiz sütte, yumurtada, ette hı hı. olması gereken vitamin ve mineraller yok. CLA mesela çok önemli bir konjugal linolenik asit.
Evet.
Kanserden korunma için, zayıflama için çok önemli maddedir ve yediğimiz hayvanların sığırlar etlerinde olması lazım. Ama sığırın yürümesi lazım. Ağırda bekleyen sığırın etinde olmuyor.
Evet.
Hareket lazım. Allah böyle yaratmış. Evet. Ot yemesi lazım. Saman değil. Biz saman yediriyoruz. Şişiriyoruz hormonlarla. Ondan sonra diyoruz ki bu hayvan etinde de CLA olmasını bekliyoruz safça.
Evet.
Yok. Ondan sonra CLA olmayan sütü içiyoruz, CLA olmayan yumurta yiyoruz, CLA olmayan et yiyoruz ve suçu da ete veriyoruz. Halbuki bilinçsizlik bizde. Diyoruz ki bu eti yedik, kalp hastası oldu, beyin hastası oldu. Sen ver bakayım ona gerçek eti, olacak mı? Ama sen bu eti verirsen, kişide CLA eksikse kolesterol hastası da olur, kalp hastası da olur, damar sertliği de olur, kalp krizi geçirir, Alzheimer da olur, unutkanlık da olur. Sen o sebze meyve yedirirsen içinde vitamin mineral olmayan, peki ne yapacağız? İki düşünce var, yelpazenin iki ucu. Bir uçlu, arabesk yaklaşım. Batsın bu dünya, diyor. Ve hiçbir şey değiştirmiyor. Diğer insan da diyor ki, çözüm odaklı düşünüyor. Ben ne yapabilirim diye düşünüyor. Yani bir şeyler yapmam lazım. Ve bilgi almak için sağa sola soruyor. Bilenlere soruyor.
Evet.
Bilmeyenlere değil. Çünkü bildiğini zannedenler var, bir de gerçek bilenler var. Gerçek bileni soracaksın. Gerçek bileni dinliyor bazıları. Ve gerekenleri yapıyor. Ve sağlıklı bir yaşama ayak atıyor. Biz de bugün bu programı hayatını ben arabesk kültürüyle yaşamaktan vazgeçip çözüm odaklı düşünen kişilere adadım bu programı diyorum. Hı. Düşünsünler biz ne yapabiliriz? Bulunduğumuz durumdan çıkmak için nasıl bir zihin yapısına girmemiz lazım?
Evet.
Ne yapmamız gerekir? Bize söylenen şeyler doğru mu? Yoksa doğruyu benim araştırmam mı lazım? Gibi araştırsınlar, bulsunlar ve uygulasınlar diyorum.
Evet.
Süremizde sonuna geldik.
Sonuna geldik. Gerçi ben size tansiyonla ilgili, obeziteyle evet. ilgili sorularımız olacaktı ama tekrar ağırlamak isteriz sizi. Çok teşekkür ederiz.
Teşekkürler, sağ olun.
Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir konumuzla buluşmak üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.